Ayrım 25, Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı, Sayfa 272. Doktor Giovanni ceketinin iç cebinden üzeri noter mührüyle mühürlenmiş ve en kalın birinci sınıf sarı yaldızlı kağıttan imal edilmiş bir zarf çıkardı. Zarfı elinde şöyle bir tuttu, birkaç kez salladı, yanağına dayadı, tek elini Nikeforis Efendi'nin döşeğinin trabzanına dayadı. İçinde her ne varsa mutlaka çok önemli, zira bunu bıraktıktan sonra sırra kadem bastı. Yani ortalardan kayboldu. Nereye gittiğini bilmiyor musunuz? Zarfı açınız. Nereye gittiği? Zarfı açınız. Size hiçbir şey? Zarfı açınız. Peki, peki, tamam. Zarfı özenle ve zedelemeden açtım. İçinde bir kağıt vardı. Ustaca bir hattata yazdırılmış bir kağıt. Yazılanları okudum. Ben Osmanlı tebaasından, Cenova kökenli Pacini ailesinden, Levanten soylu Mario Pacini. Osmanlı hukukuna göre malik olduğum tüm gayrimenkul mallarımı, Osmanlı Bankası'ndaki iradımı ve Karaköy'deki dükkanımı yakinen arkadaşım olan ve şu sıralar Çanakkale cephesinde aziz vatanımızı savunmak için çarpışan Nafia Vekaleti mühendislerinden Mehmet Cemaloğlu Ali'ye miras olarak bırakıyorum. Mario sırra kadem basmanın yanında bana hatırı sayılır bir servet bırakmıştı. Sebep? Sebep neydi acaba? Ona güven vermek bir sebep değil, olsa olsa bu davranışın bir sonucu olurdu. Doktor Giovanni bendeki şaşkınlığı görünce müsaade isteyip aynı satırları okumak istedi ve okudu. Okuduktan sonra bir heykel gibi hareketsiz duran Nikeforis Efendi'nin yanına sessizce oturdu. Asil Mario, soylu Mario, iyi Mario, fedakar Mario. Neyin nesi bu doktor? Anlaşılması güç gelse de onu tanıyan birisi olarak ben neden yaptığını anlayabiliyorum. Neden? Ali Bey, bu harp bizi bizden ediyor. Siz zannetmeyin ki yalnızca sizin vatanınıza kastediliyor. Yo, burası bizim de vatanımız. Ben İsviçre'ye çok da isteyerek gitmiyorum. Lakin yaşamak için bu yolu tercih ettim. Mario ise o tür bir yolu dahi tercih etmedi. Ne yaptı peki doktor? İnan onu çok merak ediyorum. Vatanında kalmayı tercih etti. Oysa ki benim gibi ya da birçok soydaşım gibi pekala Latin Amerika'ya iltica edebilirdi. Üstelik bolca da parası vardı. Ama o burada kaldı. Nerede peki doktor? Onu neden göremiyorum? Yeri neresi? Buraları terk etti, uzağa gitti. Giderken de atalarının bu topraklardaki tüm kazanımlarını bu milletin bir evladı olarak sana bırakmış. Bu bir mesaj, Levanten kimliğiyle bu servetin hakiki sahibi olamayacağını, bunun yerine Türk milletinin öz evlatlarının bunun hak ettiğini söylemek istemiş. Böyle yorumluyorum. Ben sizin için buralarda kaldım, yoksa çoktan gidecektim. Döneceğimi nereden bildiniz? Çanakkale cephesine gittiğinizi biliyordum. Orada işler yoluna girince bir umuttur deyip beklemeye koyuldum. Peki daha dün dönmüş olabileceğimi nereden bildiniz? Kimselere bir haber verememiştim. Tamamen tesadüf. Ben de bir an evvel İsviçre'ye gitmeye çalışıyorum. Ancak bana teslim edilen emaneti size teslim etmek için bir umutla bana verilen adrese gittim. Harp gazilerinin ara ara İstanbul'a geldiğini gördüğüm için de bir ihtimaldir diye düşünmüştüm. Sizi eve girerken gördüm. Sonra da bu zarfı vermek için eve gelecektim ama biz de emniyette değiliz. Bizden dolayı size de zarar gelebilir endişesiyle böyle dolambaçlı bir yolu tercih ettim. Ne tür bir zarar? Mario buralarda emniyet olmadığını düşünerek sırra kadem bastı. Hatırlarsınız bir defasında feci şekilde dayak yemişti. Adi bir haydutluk olayı olsa da o olay aslında son birkaç yılda bize yönelik bakış açısının ifşaatıydı. Ben de dahil birçok insan bu tür olayları böyle yorumladık. Kaldı ki memleketlerimiz şu veya bu sebeple amansız bir harbin içine girdiler. Siz onun, Mario'nun nerede olduğunu biliyor musunuz? Aslında biliyorum. Söyleyin lütfen. Bilmiyorum, bunun ona zarar verebileceğini düşünüyorum. Ne zararı olabilir? Tüm servetini bıraktığı bir kişi olarak benim onun nerede olduğunu bilmemden ne çıkar? Bilseniz ne olacak? Onu bulacağım. O benim dostum. Aramızdaki güven tesisinin ulaştığı merhaleyi anlayınız lütfen. Bana bu denli güvenen bir dostu nasıl arayıp bulmam? Doktor sözlerime hak verdi. Tek bir söz dahi etmeyen, olduğu yerde bir külçe gibi hareketsiz bekleyen Nikeforis Efendi'yi büyük bir ihtimamla yatağa yan yatırıp üstüne örtüsünü çektikten sonra karşıma geçip sandalyesini çekti. İki gün sonra Sofya Belgrad Viyana üzerinden trenle İsviçre'ye gideceğini ve bu nedenle kimselere bir şeyi açık etmemem kaydıyla Mario'nun nerede olduğunu ve hangi kimlikle yaşadığını bana söyledi. Böylece üzerime aldığım miras yükünden sonra bir de açık edilmemesi hususunda söz verdiğim bir sır yükünü de omuzlamış oldum. Evet, öylesi bir harbin içindeydik ki bir yanda cephede sıcak savaşları yaşıyor, bir yanda ise kendi hususi dünyamızda ayrı çatışmaları, sırları, özlemleri, fedakarlıkları ve sınırsız sorumlulukları, bağlılıkları yaşıyorduk. Herkesin kaybettiği bir savaştı bu. Çanakkale'de İngilizler, Tannenberg'de Ruslar, Marne'da Fransızlar, İstanbul'da Levantenler, Kanal cephesinde Osmanlılar ve İstanbul'da Doktor Giovanni, dostum Mario. Herkes kaybeden taraftaydı. Ben ve benim gibiler ise ömürlerinden kaybediyorlardı. Hayatta kalmak büyük marifetse de ertelenmiş bir hayatın yükünü taşımaya başlamak olsa olsa hamakattı. Evlenemeyerek ertelenen bir hayat, çocuksuz geçirilen yıllarla ertelenen bir hayat, kurulamayan aile düzeniyle ertelenen bir hayat. Tüm bu ertelenmişliğe eklenmesi kuvvetle muhtemel olan ve harp sonrası oluşması daha da kuvvetle muhtemel olan meşakkatli bir hayat. Zira vatan evlatları başka vatanların evlatları ile çarpışırken şehit düşecekler ve onların yerine her türlü yükü omuzlamak bize vazife olacaktı. Şerefle, onurla, saadetle. Tıpkı harbin kopmasından evvel bir vazife şuuruyla Balkan muhaciri Mehmet Ali'nin biçare kalmış ailesine yardım eden Rahmi Ağa gibi yapmamız muhtemel veya mukadderdi. Evet, bu inanmış ve mücahit ruhlu adam, yani Rahmi Ağa, şimdi nelerle meşguldü? Harbin kopmasından evvel yakalandı. Amansız dert ne haldeydi? Varlıktan yokluğa doğru yuvarlandı. Hayat serencamında şimdi hangi merhaledeydi? Ya sevgili evladı olan o mahpeyker? Bir yanım da aslında Rahmi Ağa'dan çok onu merak etmiyor değildi. Her ne halde olursa olsun, hayatımın hangi aşamasında olursam olayım, o ay yüzünün silüeti hep gözlerimin önündeydi. Kendisiyle ufacık da olsa yaptığımız konuşmalardaki her sözü halen daha kulaklarımda çınlıyordu. Samiha Hanım'ın beni çeken yönü neydi? Bu soruyu şimdiye kadar birçok kereler sorma ihtiyacı duymuştum. Ancak kendi kendime sordum ve ancak cevapsız sorularla dolu iç diyaloglarım içinde her şey dönüp dolaşıyor ve onun güzelliğinde odaklanıyordu. Öyle güzeldi ki, kelimeleri kifayetsiz, ifadeleri çaresiz, çareleri de ifadesiz bırakacak kadar kudrete haizdi. Onun benim üzerimde bıraktığı bu aşk mıknatısı etkisinde kalbime söz dinletmekte acziyet içinde kalıyordum. Bir an evvel mahpeykeri görmek istiyordum. Harpten henüz dönmüş olmama ve tekrar cepheye gidecek olmama rağmen, daha ailemle bile sağlıklı biçimde irtibata geçemeyecek olmama rağmen, dayanılmaz bir iştiyakla Samiha Hanım'ı görmek istiyordum. Samiha Hanım'ı, hanım Samiha'yı. Samiha mı? Yo, Samiha'm olmadı. Samiha Hanım'ı işte. Bir zaman sonra yüreğim tüm bedenime hükümdar oluverdi. Ayaklarıma, adımlarıma, bacaklarıma hükmedemedim ve kendimi Rahmi Ağa'nın dükkanına giden yolda buldum. Biliyordum ki orada Rahmi Ağa yoktu. Orada mahpeyker vardı, orada ay yüzlü vardı, orada cazibe vardı, orada o vardı. Orada o olduğu için İstanbul'un kaldırım taşları ile örülü yolları nedenli engebeli ve meşakkatli olsa da ayların uzaklaşmışlığının doğurduğu iştahla bir çırpıda bitiverdi. Artık Rahmi Ağa'nın dükkanının önündeydim. Dükkanın dış görüntüsü bıraktığımdan farklı değildi ama daha pisti. Biraz daha yaklaştıkça içerisini de görme imkanım oldu. Ne yazık ki içerisi de bıraktığım ölçüde eski görkeminden uzak ve fukaraydı. Yine de dış görüntüsünün tam aksine içi çok temiz ve düzenli bir dükkandı. Lakin benim gözlerim tüm bu manzaranın oluşturduğu görüntülerin arasından sıyrılarak onu mahpeykeri aradı ve buldu. Zahirelerin azaldığı ve onun yerine kuru bakliyatın aldığı bu fukara dükkanın tezgahında yine onu son bıraktığım gibi gözlerini defterlere dikmiş ve hesap yapar vaziyette buldum. Ayrı kalmışlığın hasreti içinde koşarcasına yanına varmak istesem de utangaçlık duygularımın frenlemesiyle yavaşladım. Dükkanın girişinde oluşan karaltımdan olsa gerek beni fark etti. Başını yavaşça yukarı kaldırdı. Buyur, siz, ben. Hoş. Hoş bulduk. Evet, çok şaşırtıcı olmuştu bugün. Lakin bir o kadar da mutluluk verici. Zira insanı aklı yanılsa da kalbi, duyguları ve sezgileri kolay kolay yanıltmaz ya. O mahpeykerin ses tonundaki titreme ile beni gördüğü anda kendisinde oluşan duraksama ile bakışlarına yüklediği özlemişlik veya beklemişlik karışımı duygu ile oluşturduğu sıcaklığı hissetmemem mümkün değildi. Her ne kadar benim için bu sıcak hal daha hoş olsa da Samiha Hanım bir müddet sonra istifini düzeltti. O eski vakur duruşuna geri döndü. Başörtüsünü düzeltir gibi yaptı. Başını yukarı kaldırdı, öksürür gibi yaptı, ellerini aşağıda birleştirerek duruşuna daha bir ciddiyet kazandırdı. Kısa bir yutkunmadan sonra kısa ve keskin bir ses tonuyla ''Hoş geldiniz mühendis bey, tekrar hoş bulduk. Bağışlayınız, az önce bir an boş bulundum ve sizi ne kendime yakışacak ne de sizin layık olduğunuz nitelikte karşılayamadım. Kusurum için af buyurunuz.''
''Estağfurullah.''
''Lütfen mahcubiyetimi kabul buyurunuz.''
''Lüzumu yok. Esasen ben sizden af istirham ederim meşguliyetinizi böldüğüm için.''
''Rica ederim. Benim için vakayı adi haline gelmiş işlerle meşguldüm.''
''Sizi görmeyeli bir aylık zaman geçmişti.''
''Şaşmamak lazım. Asıl şaşılacak olan şu harp günlerinde memlekette genç erkek nüfusun ulu orta bulunmadığı şu zamanda sizin burada bulunmanızdır.''
Haklısınız. Sebebi ise Harbiye Nezareti'nin yüksek müsaadeleri ile Çanakkale muzafferiyetinden sonra bendenizi kıta tabibinin münasip görmesiyle hava değişimine göndermesidir.
Bu hallerde askerlerin genellikle memleketlerine gittiklerini bilirdik. Halbuki siz İstanbul'a gelmişsiniz, tuhaf değil mi?
Memleket dediğiniz şeyin ne manaya geldiğini bendeniz Çanakkale cephesinde fevkalade öğrendim. Memleket dediğiniz şey al bayrağın muzaffer ve müstakil bir şekilde milli hakimiyetinizi temsil ettiği ölçüde dalgalandığı her yerdir Samiha Hanım. Lakin sevdiklerinizin var olduğu yer memleketinizin yalnızca hususi bir parçasıdır.
Şu halde İstanbul ne oluyor?
Hususi bir yer.
O halde İstanbul'da bahtiyar insanlar mevcut.
O halde İstanbul'da bahtiyar insanlar mevcut. Bu sözden ne anlamalıydım?
Kalbimin duymak istediklerini mi? Yoksa granitten bir karakter heykeli gibi duran şu asil ruhlu mahpeykerin böylesi duygulara yer vermeyeceğini mi?
Keşke kalbimin arzusuyla konuşmuş olsa, keşke beni asıl memleketim yerine en az hava değişimi kadar İstanbul'a getiren amillerden birinin onun olduğunu bilebilse. Keşke kelimelere yükleyemediğim anlamı hislerimle anlayabilse.
İstanbul'da bahtiyar insanlar pek tabii mevcut.
Ben de öyle söyledim zaten.
Mesela siz Samiha Hanım, sizin tüm sevdikleriniz burada İstanbul'da. O halde memleketim İstanbul'dur.
Pek tabii.
Ya sevdiklerimden biri ya da birkaçı başka yerlere gidecek olursa?
Ne değişir?
Memleket değişmez mi?
Neden?
Sevdiklerim neredeyse memlekette orası olacaktı ya.
Evet.
O halde mühendis bey, memleketimin bir kısmı İstanbul'dur.
Diğer kısmı?
Toprak.
Nasıl yani?
Toprak işte.
Anlayamadım.
Pek sevdiğim peder beyimin bulunduğu ebedi istirahat ya.
Nasıl?
Anlamadınız mı mühendis bey?
Anla.
Babacığım, musahibiniz Rahmi Ağa'yı kaybettik.
Ya, ne zaman, nasıl oldu?
2 ay kadar evvel, bir akşam Vepti hayata gözlerini yumdu. Başında anneciğim ve kız kardeşlerim ancak vardı. Malum olduğu üzere Yasin-i Şerif Hatime'yi dedik. Bendenizle Tebarike'yi okuyordum. Tam arzu ettiği gibi öldü. Allah'ın huzuruna imanı tam ve samimi bir mümin olarak gittiği inancındayım. Mekanı cennet olur inşallah.
Rahmi Ağa, ölümüne gerçekten üzüldüm. Lakin Samiha Hanım, o kadar çok ölüm gördüm ki.
Biliyorum, daha doğrusu tahmin edebiliyorum.
Nice genç fidanın ellerimin arasından kayıp gittiğine şahit oldum. Bizden, İngilizlerden, Fransızlardan, Anzaklardan, paralı askerler olan Gurkalardan, Senegalli Zuhaflardan, İngiliz saflarında bize karşı savaşan Müslüman Belucilerden. O kadar çok ceset ve ölüm gördüm ki anlatamam. Lakin her birinin kendine ait çok hususi hikayeleri olsa da benim için sıradanlaşmış der birisi. Rahmi Ağa'nın ölümü öyle olmuyor tabii ki. İnsan bir tanıdığını kaybedince sanki evinden bir ceset çıkmış gibi oluyor.
Ateş düştüğü yeri yakar mühendis bey, her ne kadar üzülseniz de.
Biliyorum, sizlerin hislerinizi aynen yaşayamam. Tıpkı sizin de benim hislerimi yaşayamadığınız gibi.
Çok doğru, lakin bendeniz biricik babamı kaybettim. Ailemde ne yazık ki erkek kardeşim de yok. Hatta amcalarım da hayatta değiller. Böyle olunca babamın acısına bir de hayatın meşakkati bindi.
Ben cepheye gitmeden evvel zaten böylesi bir mücadeleye girmiştiniz.
Evet, o mücadele daha bir şiddetlendi Ali Bey. Mektebi bitirmeme pek az kaldı. Lakin bitirsem de bu harp günlerinde elde avuçta ne varsa harbe harcayan hükümetimizin yeni muallimler için para harcayacak takatinin olmayacağı kanısındayım.
Şu halde
mücadeleye devam edeceğim mühendis bey. Emin olun, siz cephede ne tür bir hayatta kalma mücadelesi veriyorsanız biz de en az onun kadarını burada veriyoruz. En azından benim ailem o tür bir mücadele veriyor.
Sözlerin yetersiz kaldığı sözler ediyorsunuz.
Evet, zaten konuşmak yerine mücadele ediyoruz.
Mesela?
Mesela temizliğe gidiyoruz. Bir yandan şükür ediyor, bir yandan kahrediyoruz.
Neye şükür, neye kahır?
Şükrediyoruz çünkü elimize ekmek parası geçirecek iş bulabiliyoruz. Kahrediyoruz, milletin ölüm kalım mücadelesi verdiği bu günlerde evine temizlikçi alacak kadar kazanabilenler var. İnanın onları anlayamıyoruz.
Ben anlayabiliyordum. Zira o tipleri tanıyordum. Onlar tıpkı Ahmet Salih gibilerdi. Yegane gayesi kazanmak olanlardı. Vatanın ve vatan evlatlarının kanlarını ve canlarını hiçe saydıkları devirlerde, onlar da vatanı ve evlatlarını hiçe sayan ve doymak bilmeyen açgözlülerdi. Hiçbir mukaddesatı olmayan sefiller de onlar. Bazen de o sefillikleri için mukaddesatları hiçe sayan aşağılıklardı.
Siz müşteri olun Samiha Hanım. Asıl zengin sizsiniz dedim içimden. Çünkü siz onurunuzu çiğnetmeden bütün varlığını namusuyla yaşatmaya çalışan asil insanlardansınız dedim yine içimden.
Biz Çanakkale'de harbin zaferini tattık. Neden mi? Çünkü orada Esat Paşa, Cevat Paşa, Mustafa Kemal Paşa gibi asil, vatansever, namuslu insanların ardından gittik. İnsan kıymeti bilen, vatan kıymeti bilen insanların ardından gittik. İşte o insanlarda var olan o asil ruhun cephe gerisindeki dişi temsilcisiydi Samiha Hanım. Bir bakıma o asil ruhu yeşerten kaynaklardan birisiydi. Biz zaferi bu ruhlar sayesinde kazanacaktık. Lakin eğer bir mağlubiyet tadacaksak da onun sebebi muhtemelen Ahmet Salih gibi çıkarları ve bohem zevklerinden başka hiçbir mukaddesat olmayan ruhsuzlar yüzünden olacaktı. Ben bu düşünceleri zihnimden geçirirken Samiha Hanım kendisini dinlemediğim bir şeyler söyleyerek etrafı silip süpürmeye başladı. Gözüm ellerine takıldı. Evet, o narin elleri artık nasırlaşmaya başlamıştı. Tırnaklarında yarıklar olduğu uzaktan bile görülüyordu. Bir yandan Rum terzinin yanında çıraklık, bir yanda zengin evlerinde gündelikçilik ve bir yanda merhum babasının dükkanında tüccarlık. Lakin asıl başarmak istediği ise Ennas mektebini bitirmekte. İnşallah dedim içimden, onun için duacı olarak. Mektebi bitirince muallim olmak istiyorum.
Hükümetin bu hususta çaresiz olduğunu söylemiştiniz.
Mühim değil, gerekirse bilabedel çalışırım. Bakınız memleketin ve milletin haline.
Babacığımın geride bıraktığı hikaye gibi kim bilir kaç tane daha hikaye vardır. Siz ne yapabilirsiniz?
Bu hikayelerin çaresizlikle sürmemesi veya sonlanmaması lazım.
Çare? Okumaktır, iş güç sahibi olmaktır. Buna benzer sözleri daha önce de sizden işitmiştim.
Mümkündür. Babacığım ile bu hususlarda ters düşerdik. Lakin çözüm budur.
İşte dedim. Beni bu mahpeykere asıl çeken budur. Yoksa sadece onun o cismani güzelliği değildir. Nice güzel vardır dünyada, insanı çarpar, lakin saman alevi gibi söner gider. Fakat mahpeykerin çarpıntısı bir türlü son bulmuyordu ya. İşte nedeni budur. Onun o asil kişiliği, mücadele azmi. Ona o güzelliği veren veya onda o etkileyici güzelliğin sürgüt yaşamasına imkan sağlayan budur. Beni hep ona çeken de budur. Yoksa başka nedir ki? Ne babasının ölümünde ne de hastalığında teslim bayrağını çekmemişti. O korkaklar gibi kaçmayı veya güçlü bir kanadın altına sığınmayı tercih etmemişti. Bunun yerine tüm cesur insanlar gibi mücadele etmeyi seçmişti. Onun cesaretiyle de tüm ailesi arkasından gelmişti. Pek tabii kendisine bu cesareti veren babası merhum Rahmi Ağa'nın onu Ennas Mektebi'nde okutması sayesinde kazandıklarıydı. Eğitimi sayesinde bilgisi artmış, eğitimi sayesinde becerisi artmıştı. Bilgisi ve becerisi arttıkça da cesareti artmıştı. Evet, cesaret yaratılıştan gelen bir duygu olduğu kadar özverili bir anne ve babanın evladını büyütürken yüreklendirerek öğretebileceği bir duygudur. Lakin bu duygunun bir kişilik özelliği olarak yaşaması için sağlıklı bir bedende hayat bulması kadar kişinin kendi hayatını sürdürebilecek bilgi ve beceriye sahip olması da lazımdır. Her ne kadar bir zamanlar terü taze ve narin olan ellerinin nasırlaşmasını görmek bana elem verse de bu saygıdeğer hayat yolculuğu uğruna o ellerini kullanması elemimi hafifletiyordu. Öyle ki Rahmi Ağa gibi göreceli de olsa varlıklı bir babanın kızıyken bu fakir hallere düşmek elem verici de olsa o Rumeli muhacirlerinden Mehmet Ali'nin ailesine yardım ederken adını sanını ancak duyduğu marazlar yüzünden önce sağlığını sonra hayatını kaybeden Rahmi Ağa'ya yakışır bir onur mücadelesi veriyordu. İşte bu mücadelesinde nasıl ki bizim Çanakkale'de destanlaşan bir azmimiz olmuşsa, onun da gittiği her gündelikçi evinde, diktiği her elbisede, saptığı her bakliyatta, tıpkı vatan yolunda, namus yolunda destanlaşan bir nefer gibi destanlaşmasını izliyordu. Zira o da namuslu ve onurlu bir vatanı yaşatmanın azmi içindeydi. Artık onu o onurlu mücadelesinde kendisini devamlı kıyamda görmek dileğiyle hem kendisi için hem de tüm mahpeykerler, tüm Rahmi Ağalar için kaderin bana biçtiği rol olarak vatan müdafasına bir an evvel katılmak üzere tüm hissiyatımı gölgeleyerek kendisine veda ettim. Gümüş suyundaki askeri hastaneye gittim. Şayet tabibin uygun görmesi halinde tedbili havadan vazgeçerek harbiye nezaretinin benim için uygun gördüğü kıtama katılacaktım.
25. ayrımın sonu. Sayfa 284.